TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Engelli Koşu.
Programı hazırlayan Ahmet Büyükçulhacı, kumanda masasında Paşa Duran, programı sunan İffet Diler. Bir koşudur yaşamak ve zordur. Nerede, ne zaman, nasıl sonlanacağını bilemediğimiz bu koşu. Düşmek, kalkmak ve koşuya yeniden başlamak boynumuzun borcu. Çünkü yaşamın gerçeği bu. Bir gerçek de kimileri daha zor yaşar bu koşuyu. Bir elmayı kavrayamamak ne demektir? Denizi görememek ya da merdivenlerin koca bir dağa dönüştüğünü hissetmek. Üstüne üstlük etrafınızdakilerin o garip, o tanımlanamaz bakışlarını, öteki olmanın dayanılmaz sancısını. Zor işte. Gerçekten zor engelli olmak. Ama insan umuttur, umut emektir ve yaşama umuduyla büyür günlere verilen emek. Onların bizden istediği yalnızca destek olmamız, gücümüz yettiğince ellerinden tutmamız, kendilerine kapılar açmamız. Düşünceyle oluşturduk programımızı. Amacımız engellinin ve engelli yakınlarının yanında olmak. Yaşadıkları zorlukları, sorunları elimizden geldiğince duyurmak, uzmanların önerileriyle sorularına cevaplar bulmak. Ne duygu sömürüsü yapmak ne de her şeyi toz pembe göstermek istiyoruz. Engelliyi öteki olmaktan çıkarmak, onları görmezden gelmeyi engellemek. Kısacası toplumda farkındalık yaratmak programımızın en temel amacı. Engelli koşu başlıyor. Birlikte koşmaya hazır mısınız?
Bir insanı sevmekle başla doğan güne. Daha içten bir selam ver gökte buluta. Dağılsın yüzündeki mutsuzluk gizi. Göreceksin dünya güzel, sevmeye başla. Dağılsın yüzündeki mutsuzluk gizi. Göreceksin dünya güzel, sevmeye başla. Uykusuz gecelerin artık sonu gelsin. İçindeki bahar dalların çiçek açsın. Yalnızlık seni korkutan, bak dinle beni. Yeter ki sen sevmeyi bil, gülümse biraz. Yalnızlık seni korkutan, bak dinle beni. Yeter ki sen sevmeyi bil, gülümse biraz. Day day day, day day day day day. Day day day day day. Day day day day day day day day. Day day day, day day day day day. Day day day day day. Day day day day day day. Bir insanı sevmekle başla doğan güne. Daha içten bir selam ver gökte buluta. Dağılsın yüzündeki mutsuzluk gizi. Göreceksin dünya güzel, sevmeye başla. Dağılsın yüzündeki mutsuzluk gizi. Göreceksin dünya güzel, sevmeye başla. Uykusuz gecelerin artık sonu gelsin. İçindeki bahar dalların çiçek açsın. Yalnızlık seni korkutan, bak dinle beni. Yeter ki sen sevmeyi bil, gülümse biraz. Yalnızlık seni korkutan, bak dinle beni. Yeter ki sen sevmeyi bil, gülümse biraz. Day day day, day day day day day. Day day day day day. Day day day day day day day. Day day day. Dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari d
engel bakış açımızdır. Kişisel gelişim eğitmeni yazar İsmail Özpazarcık bizimle birlikte. Merhaba.
Merhaba.
Yazılar, notlar, her şey hazır.
Evet.
Dersimiz çalışılmış. Başlayalım hemen.
Başlayalım.
Sonra
tabii.
Zaman yetmiyor. Koşturmak zorunda kalıyoruz.
Peki, koşturmadan. Evet, bazen hayat koşturmadır, koşuşturmadır diyoruz ve biz koşturmaya devam ediyoruz tabii.
Öyle.
Bazen nefes almak gerçekten gerekebiliyor ve bu tür zamanlarda belki de benim için nefes alma zamanları hakikaten. Burada olmak da öyle. Geçen buluşmamızda The Secret filminden söz etmiştik ve orada kabullenememekten söz etmiştik. Sonra da sevgili Ahmet Büyükçul Hacı bu nasıl bir şey, kabullenememek, bir deşelim demişti. Evet, kabullenmek ya da kabullenememek, bunun üzerinden bu konuda konuşmak istiyorum. Bazen içinde olduğumuz durumu, var olanı reddediyoruz ve görmezlikten geliyoruz, yok sayıyoruz ya da onunla savaşa giriyoruz. Hayır, bu benim başıma nasıl gelebilir diye başlıyor bu içsel konuşma ya da isyan etme boyutuna kadar taşıyabiliyoruz. Niçin ben? Zaten hep beni bulur. Zaten hep benim yüzümden gibi de bazen suçlama da olur. Benim günahım ne, suçum ne diye arayışlar, yakarışlar olur. Ya da işte çaresiz bir şekilde zaten şanssızım, kadersizim deriz. Devamlı bir reddediş enerjimizi tıkar ve bizi kendimizden bile uzaklaştırır ve hayatımızdan uzaklaştırır. Yaşam bazen çözülmesi zor sorularla ve hadi bakalım çöz bunu diye o soruları önümüze bırakır ve gider. Ve göğüslemek bize güç gelir. Bütün olanı biteni sırtımızda bir yük gibi hissederiz. Bir acı yaşarız, bir sıkıntı en hafifinden. Ve tabii ki duygular, yıkıcı duygular insanı tahammülü zor bir noktaya taşıyabiliyor. Ve olanı reddettiğimizde, kabullenmediğimizde stres yaşıyoruz, gerginlik yaşıyoruz. Bize uymayan her şey bizim için bir gerginlik kaynağı.
Bir küçük tırnak hemen, kabullenmek derken aslında teslim olmaktan, vazgeçmekten söz etmiyoruz. Onu bir küçük not olarak düşünelim.
Kabullenmek evet aslında vazgeçmek değil, fakat biraz sonra açacağım, biraz da teslim olmak da işin içine girebiliyor. Bu tasavvufta var ve pek çok bilgenin yaklaşımında var. Hakikaten kabullenmek, bazen bizim dışımızda olanı kabullenmek en büyük ihtiyacımız da olabiliyor. Kendimizi kabul etmediğimizde, olanı kabul etmediğimizde, bedenimizi, bize ait olanı, bizde var olanı kabul etmediğimizde içsel bir çatışma yaşıyoruz ve dolayısıyla bu reddediş dediğim gibi en hafiften bir gerginlik kaynağı oluyor ve huzursuzluk, içsel huzursuzluk. Örneğin bedensel bir engelimiz varsa ve biz o engeli sürekli bir karşı koyuş durumunda reddediyorsak, bu içsel bir çatışma demek, kendi içimizde bir içsel dengeden uzak olma, içsel barıştan uzak olma, dolayısıyla dünya ile kavga hali içerisinde olma ve mutsuzluk kaynağı. Ben bu bedensel durumu değiştirebilecek bir güce sahip miyim? Bir kere bu soruyu sormamızda yarar var. Çünkü sorulması gereken bence soru budur. Eğer değiştiremeyeceğimiz bir şey istiyorsak bu akıllıca bir şey midir? Bu örneğin ben hava durumunu değiştirebilir miyim? Bu kış kurak ve yağmursuz geçiyorsa tek başıma yağmurun yağmamasını ya da yağmasını sağlayabilir miyim? Rüzgarın esişini durdurabilir miyim? Rüzgar sonuçta var olacak ve bizim dışımızda olan bir iklimsel koşul. Doğa kendi doğallığı içinde akar gider ve hava şartlarına engel olamam. Ancak bunun için önlem alabilirim. Geliyorum diyen bir yağmur karşımdaysa, kapıdaysa kendimi koruyacak bir şeyleri elimden geldiği kadarıyla, yapabildiğim kadarıyla çare bulabilirim. Yağmur tek başına aslında ne iyi ne kötü ya da hava şartları aynı şekilde. Biz çünkü var olana, dışarıda olana bakıp iyi kötü diye değerlendirme yapıyoruz. Bunların sadece bir kriter olduğunu unutmayalım. Aslında nötr bir kavramdan söz ediyoruz ve sadece bir durumdan söz ediyoruz. Hiçbir şey tek başına iyi ya da kötü değil. Biz ona yüklediğimiz anlamla o iyi ya da kötüyü oluşturuyoruz. Burada bu noktada bir hikaye var. Çok sevdiğim bir Çinli bilge hikayesi. Bir adam Çinli ve çiftçi aynı zamanda. Bütün varıyor atı. Ve gel zaman git zaman bu at kayboluyor ve bütün komşular gelip tüh tüh ne kötü ne kötü, bir atın vardı ve o senin servetin de şu anda yok. Adam diyor ki kim bilir, yani şu anda kötü gibi gözüküyor ama hani kim bilir. Arkasından at peşine 5 tane tayı birlikte takarak geliyor ve diyor ki bütün komşular ne iyi bak bir taneydi, 5 tane birden oldu, 6 tane birden oldu. Adam diyor ki bilmem ki iyi mi kötü mü, olan bu, sadece bu bir durum. Allah Allah, bir anlam veremiyor tabii komşular. Arkasından oğlu çiftçinin oğlu atları tımar ederken, eğitirken düşüyor atın üstünden ve sakatlanıyor. Tabii komşular yine geliyor, ne kadar kötü, keşke bu atlar gelmeseydi de olan sakatlanmasaydı. Kim bilir diyor, yani olan bu şu anda ama durum ne gösterir. Arkasından bir iç savaş çıkıyor orada ve bütün köyün gençleri savaşa alınıyor. Bu çocuk, sakatlanan çocuk tabii ki gitmiyor savaşa ve bütün komşular geliyor. Ne iyi ne iyi, iyi ki hani düşmüş de ayağı kırılmış ve burada kaldı, senin yanında kaldım. Adam diyor ki hala anlayamadınız mı? Yani bakın olan bu şu anda ama kim bilir? Kim bilir demek gerçekten bazen de bizim toplumsal yaklaşımımızda var bu. Hayırlısı tırnak içinde dediğimiz. Hayırlısı sözüne ben inanıyorum gerçekten de çok hayırlı olan bir şey bizim için şu anda kötü gibi gören bir şey. Belki de bana bir şey getirecek, bir şey sağlayacak, bir şey öğretecek. Bu öğrenme ve gelişim yaşamımızın tüm alanında aslında kabullenmeyle geliyor. Yani biz olanı reddetmek yerine olanla uzlaşmaya girdiğimizde ve var olanı sevdiğimizde, hatta yani kendi içimizde olan, bizden bir parça olan, bizimle birlikte olan, bu sağlıksız bir koşul gibi gözükse bile şu anda, bunun bize öğrettiği, anlattığı bir şey var. Ve bedenimizin aslında bir dili var. Yani onunla bir ayrı bir programda bedenle görüşme, konuşma, onunla anlaşma, uzlaşma üzerine durmak istiyorum. Çünkü dönüp ona bir kere değerli olduğumuzu hatırlattığımızda, bedenimizin tek başına varoluşuyla bize çok büyük destek oluşunu ve işte ayaklarımızı hissetmek, kollarımızı hissetmek, bütün uzuvlarımızı, parçalarımızı hissetmek ve olanı gerçekten teşekkür ederek hissetmek, minnettar kalarak hissetmek, bu büyük bir uyum içerisinde, evrenle, hayatla, yaşamla, kendimizle uyum içerisinde olmayı getiriyor. Ve bu uyum akma hali oluşturuyor. Hani burada Mevlana'nın bir sözünü, şiirini hatırlatmak istiyorum. Her gün bir yerden geçmek ne güzel, bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Şimdi bulanmak bizim zihnimizin bulanması. Donmak kalbimizin donması. Olanı reddetme hali bir anlamda. Biz oradaki kalple zihin arasındaki uyumu sağladığımızda gerçekten bir akış haline giriyoruz. Ve akma hali bedenimize yansıyor, zihnimize yansıyor, konuşmamıza, duygularımıza, ilişkilerimize yansıyor. Dolayısıyla bütün bunları bir kabulleniş içerisinde olma, var olanı olduğu gibi kabul etme, yeterince mükemmel olduğumuzu kabul etme. Bizde biraz da tabii ki mesajlardan, bu ayrıca bir konuşma konusu. Mesajlardan gelen, hani yeterince mükemmel değilsin, anne babadan ya da çevreden gelen daha çok mükemmel olma arayışı, isteği baskın olabiliyor. O zaman işte bu tarafım mükemmel değil, işte kaşım iyi değil, gözüm iyi değil, vücudumun şu kısmı iyi değil diyebiliyoruz. Ya da başkalarının bize bakış açısı burada etkili olabiliyor. Bir başkasının bana ne bileyim belki o andaki farklı bir ruh haliyle bakışı bile oradan yanlış bir algıyı çıkarmama, bu bana baktı da şunu hissetti, bunu düşündü diye bir akıl oyunu yapma ya da bir yargı çıkarma, ön yargıda bulunma, yargılama haline geçebiliyoruz kendimizi. Bütün bunlar tabii akışı tıkıyor gerçekten de. Kabullenmek bizim dışımızda olan ve bizim çözümleyemeyeceğimiz, gücümüzün yetmediği durumları anlayışla karşılamak bir yerde. Ve adaptasyon. aslında adaptasyon, yani uyum ya da esneklik diyebiliriz. Bu esneklik zihinle başlıyor, yaklaşımla başlıyor, toleransla başlıyor. Ve kabullenemediğimiz her şeyin altında eziliyoruz. Üstesinden gelemediğimizi düşünüyoruz. Ve onu değiştirme çabası içine girdikçe bazen batıyoruz. Çünkü bizim elimizde olanlar var, elimizde olmayanlar var. Önce sorunu kabul etmek. Evet, sorun bu. Şimdi bu konuda ne yapabilirim? Bu engeli aşmaya gücüm var mı? Yoksa bu engelimi, bu engel mi beni aşıyor? Ya da o engel beni aşıyorsa, o engeli aşacak bir bakış açısı geliştirebilir miyim? Ve yaşamı daha anlamlı kılabilir miyim? Şikayet etmeden, soruna odaklanmadan, kendi kendime isyan etmeden ya da kader diyerek bu sorunun içerisinde sürekli olarak bir hastalık hali üretmek yerine bir olumlu bir bakış açısı geliştirmekten söz ediyorum. Bu kadercilik değildir. Bu bir tavırdır. Bu bir duruştur. Özgür iradeyi kendi yaşamını daha iyiye taşımak adına kullanmaktır. Ve dolayısıyla o bakış açısını geliştirebilmemiz için her şey düşünceyle başlıyor. Dönüp dolaşıp bizim aslında çerçeveyi çizdiğimizde yine bir düşünce akışıyla çiziyoruz. Dolayısıyla bizim düşüncemizi değiştirmemiz, kendi hayat anlayışımızda yenilikleri hayatımıza taşımamız, yeniliklere açık olmamız çok ciddi anlamlar, anlam değişimi yaratacak zihnimizde. Evet.
Biz aslında bir nehiriz ve akıp gidiyoruz galiba.
Evet, akıp gidiyoruz. O yüzden Mevlana'yı sürekli olarak anmak var. Şimdi artık aslında akış hali içerisinde olmak var. Bizi tıkayan her şeyden uzaklaşmak. Ve akış hali berrak bir zihinle olur, arınmış duru bir zihinle olur. Bunun için var olanı reddetmek de olmaz. Ve oradaki çer çöp çok bulandırıyor zihnimizi gerçekten de. Bu tıpkı şey gibi bir suyun su deposu düşünün, içerisinde çer çöp var ve oradan akan su da temiz olmaz ve ondan temiz bir su içemeyiz. Su deposu gibi beynimiz sürekli olarak bir şey üretiyor. Orada bir su akışı var diyelim. Ne kadar berrak hale getirirsek oradaki davranış biçimi de bizim o ölçüde temiz ya da bizi arzu ettiğimiz mutluluğa taşıyacak ya da iyi sonuçlar almaya taşıyacak bir oluşumu getirebilir.
Zaman zaman düşmek biraz kabul edilir olacak ama sonrasında galiba o ivmeyi yukarılara doğru taşımaktır. Tamamen insanın kendi nehrine kalıyor.
Evet, tabii zaman zaman düşmek dediniz. Ya iniş çıkışlar sürekli yaşamımızda olabilir. Kalp elektrosu böyle zaten. Düz bir çizgi ölüm demektir. İyi ki yaşıyoruz ve düşüyoruz, kalkıyoruz biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi.
Teşekkür ederiz. Yine karşılaşmak dileğiyle.
Sağlıkla kalın.
Duydum ki öylece bırakıp gitmişsin kendini, vazgeçmişsin bütün ümitlerin güzelliğinden, yeni bir şey aramanın ve bulmanın sevincinden. Artık bitti diyorsan, unuttuğun bir şeyler var. Hala mavi gökyüzü, bak hala çok güzelsin. Ve sakin bir rüzgarda dinleniyor dalgalar. Bu sabah sevinçle uyan, gelin penceremde paslı bir tat gibi kalsın yalnızlığın. Yeniden başlamanın keyfini duy içinde. Bu sabah sevinçle uyan, gelin pencerende paslı bir tat gibi kalsın yalnızlığın. yeniden başlamanın keyfini duy içimde. Hayatın anlamını yanlış çözmüş gibisin. Herkes sevgi bekliyor, yalnızca sen değilsin. Sevgini söylemekle başlar her şey birdenbire. Bir çocuğun saçını okşayarak gülümse, küçük bir pırıltıyla yolunu o göstersin. Yeniden başlamak istersen bu bile sana yeter. Bu sabah sevinçle uyan, gelin pencerende paslı bir tat gibi kalsın yalnızlığın. Yeniden başlamanın keyfini duy içinde. Bu sabah sevinçle uyan, gelin pencerende paslı bir tat gibi kalsın yalnızlığın. Yeniden başlamanın keyfini duy içinde.
Yasalar engel değil.
Sayın Cafer Tüzün bugün de bizimle birlikte sevgili dinleyiciler, avukat dostumuz. Trafikle ilgili bir sohbet gerçekleştireceğiz bugün. Trafik yasasıyla ve taşıma yönetmeliğinde özürlüğe bakış nedir, nasıldır, nasıl olması gerekir, ideal olan nedir, onları konuşacağız. Ama telefon numaramızı verelim: 444-2401, İzmir'in alan kodu 232 ve Sayın Tüzün elektronik posta adresimize ulaşan bir dinleyicimiz var. Sacit Selim. Evet, programımızın sürekli dinleyicisiymiş aynı zamanda. Onun notları var hem programımızla ilgili hem de geçen hafta gelen sorularla ilgili. Ara ara zaman zaman bunları sizinle paylaşmak istiyorum ama önce bir trafik yasasıyla ilgili notlarımızı alalım.
Peki. Efendim, herkese iyilikler diliyorum. Doğanın eşitliği gerçekleştirdiği bugün de, biliyorsunuz 21 Mart gece ve gündüz eşit olduğu gün. Aynı eşitliği ben veya duyarlı bütün toplum haklar yönünden de engellilere tanınmasını dileyen cümlelerle başlayalım işimize. Trafik terörden daha fazla can alan, depremlerden daha büyük sarsıntılar yapan, izler bırakan ama onlar kadar önlem alınmayan bir olay. Yabancı ülkelere giden dostlarımız gittiklerinde, buraya döndüklerinde anlattıkları 3 nokta önem taşıyor. Derler ki biz orada yeşili gördük, temizliği gördük, trafiği gördük derler. Yeşil ve temizlik çevre dostlarıyla bizim de hepimizin problemi. Ama trafik daha da önem taşıyor. Çünkü orada şunu görmüşler. Herhangi bir engelli elinde araç gereç olsun olmasın, yola indiğinde bütün araçlar durur ve onun geçmesi sağlanır. Oranın yaya geçidi olması ya da olmaması hiç önemli değil. Böyle bir eğitim almış sürücüler. Türkiye'de bu konuya son 10 yıl öncesinde bir katkıda bulunulmuş. 1997 yılında trafik yasasında bir başka yasayla yapılan değişiklik 77. maddeye gelmiş. 77. maddenin B fıkrasında diyor ki, aynen metinden okuyalım. gözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde ne yapıyorlar? Bütün sürücülerin yavaşlamaları ve gerekiyorsa durmaları ve yardımcı olmaları zorunludur. Yola gelecek bir engelli, bir işareti olacak onun. Ne olabilir? Görmüyorsa beyaz bastonu vardır. Ya da kolunda başka bir işaret vardır. Bu yönetmelikte gösterilmiş. Bunu gören sürücü hızını kesecek, yavaşlayacak. Zamanı ortam el veriyorsa yardımcı olacak. Karşıya mı geçirecek veya kenara mı alacaktır. Bunları yapmak zorunda. Bunu yapmaması halinde para cezası alıyor. Ama biz özürlüler bunu bilelim ama bunlara bağlı kalmayalım. Lütfen yalnız olduğumuz ya da birisinin yanında gittiğimizde o kişilerden şunu rica edelim. Bizi yaya geçidinden geçirin. Varsa sesli geçit olan yerden, sesli geçidin, ışıklı geçidin olduğu yerden geçirmemizi sağlayın. Ki riskleri daha azsa indirelim. Aksi halde uğradığımız zarar hiçbir şekilde yaptırımları ne olursa olsun karşılanacak durumda değildir. Daima biz zararlı çıkacağız. O nedenle kurallara uymak öncelikle bizim yararımızadır. Bunu sürücünün eğitiminden beklemek hakkımızdır ama bunu bulamadığımız halleri de göz önünde tutmak zorundayız. Trafik yasası açısından şimdilik söyleyeceğimiz bunlar. Bu alanda tabii bir yönetmelik de çıkartılmış o dönemde. Bu yönetmelikte daha ayrıntılı bilgiler var. Zaman içinde yönetmelikler bölümünde de önümüzdeki programlarda bu yönetmelikleri özürleri ilgilendiren yanlarıyla açıklamaya çalışacağız.
Evet, geçen hafta Zonguldak'tan bir dinleyicimiz aramıştı, Necmi Alkan. Hatırlıyor musunuz Sayın Tüz'ün bilgisayarla ilgili bir sorusu, evet, ve ricası vardı. Ekran okuyucu yazılım ve ilave donanımları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın fonundan temin etmek şeklinde bir soruydu. Bu yasa çerçevesinde başvuran bir arkadaşımızın özel bilgilerini saklı tutarak dilekçesini Sayın Necmi Alkan'a iletmenizi rica ediyorum ve ekte sunuyorum demiş Sacit Serim. Biraz önce sohbetimize başlamadan söylemiştim. Dedikler. Yalnız ne yazık ki Sayın Necmi Alkan'ın telefon numarası bizde yok. Eğer program sırasında bize ulaşabilirse 444-2401 veya yayın dışında da 411-42-69 numaralı telefonumuzdan bizi arayabilirse biz kendisine bu dilekçe örneğini ulaştırmak istiyoruz. İzmir'in alan kodu 232. İnternet üzerinden de Sayın Alkan isterseniz bize ulaşabilirsiniz. engellikosu@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Bir de soru vardı. Eşi vefat etmiş, eşinden maaş alan bir bayan ağır özürlüymüş. Bakıma muhtaç olduğu için bakım ücreti alabilir mi şeklindeydi bu soru. Eşinin ölümü nedeniyle aldığı maaş özürlü maaşından büyük bir olasılıkla fazladır. Herhangi bir ek maaş alamaz şeklinde yanıtlandı. Size diyor ekte bir yönetmelik, bir ek dosya gönderiyorum. Yararlanma olanakları olabilir sanıyorum diye eklemiş Sayın Sacit Serim. 30 Temmuz 2006 tarih ve 26.244 sayılı resmi gazetede
böyle bir yönetmelik. Bu yönetmelik uyarınca başvuran özürleri biliyorum. Bu özürlere verilen cevapta yine geçen hafta söylediklerimizi doğrular nitelikte. Maalesef doğrular nitelikte. Çünkü yararlanamayacağı düşüncesi ile karşılaşmış bu kişiler. Çünkü aldığı aylık özürlü maaşından yukarıdaysa, üstte fazlaysa böyle bir durumda almaları zor. Ama başvurmalarına hiçbir engel yok. Hiçbir engel yok. Kimse şu şekilde başvurdu diye onu cezalandıracak hali yoktur. İnsanlar haklarını arayacaklardır. Olsa olsa gerekçeleriyle birlikte kendilerine yararlanamayacakları yasal olarak yine de bilgi edinme yasası uyarınca zaten böyle bir cevap verilmesi zorunludur.
Evet, belki bu konuda üst üste gelecek yazılı başvurular başka sorulara, başka çıkış yollarına yöneltecek ve yasada belki başka düzenlemeler de yapılabilecek, tabii. Farklı kolaylıklar da sağlanabilecek, tabii. Niye olmasın? Dinleyicimiz umarım bizi duyuyordur. Bir notu daha var Sayın Sacit Serim'in. Programı yapanlara teşekkürlerimi sunuyorum demiş Sayın Selim. Biz size teşekkür ediyoruz varlığınız için ve sözcükleriniz için. Sürekli dinliyorum programı, bazı bilgilerimi ve görüşlerimi de paylaşmak istiyorum demiş. Merak ettiği bir durum var. İşitme engelli arkadaşlarımız bu programı dinleyemiyorlar diye not iletiyor Sayın Selim. Evet, haklısınız. Bu program deşifre edilip web sitesi üzerinden yayınlanıyor mu diye bir ek sorusu var. Hayır, ancak 2 ay içinde tahminen bu süre zarfı eski programları internet üzerinden indirip dinleme şansınız olacak. Ne yazık ki ayrı bir ekip oluşturmak gerekiyor deşifre çalışması yapmak için. Tabii. Eğer mümkün olabilirse işitme engelli dinleyicilerimiz bir başka arkadaşları veya bir başka dostlarıyla bu programı belki kendilerine el işaretleriyle aktarabilecek, tabii, bir yardım tabii,
tercüman
edebilecek
vasıtasıyla,
tercüman vasıtasıyla bu imkana kavuşabilirler. Onun dışında dinleyicilerimizden gelecek her türlü yardıma da açığız işin tabii. Açıkçası. Belki internetten kendilerine ait olacak sonuçta dinleyecekleri program. Belki onlar böyle bir çalışma yapabilirler. Çünkü çok sayıda internette adres var. Örneğin www.engellinin.sayfası.com diye bir adresimiz var. Fiziksel Engelliler Vakfı'nın ayrıca bir sayfası yer alıyor. İnternette www.fev.org.tr bir diğer adres. Türkiye Görme Özürler Kitaplığı var. www.turgok.org bir diğer adresimiz. Aydın Söke'den Gelir Aksoy bizi engelli dostlarımız adına arıyorlar. Ülkemizde karayollarında bisiklet, motosiklet ve özürlü arabası kullanan kişilere karşı haksızlık yapıldığını düşünüyor dinleyicilerimiz. Acaba bunun çözüm yolları, yasal açıdan nasıl bir düzenleme var? Nelere dikkat edilmeli? Sayın Tüzün.
Evet. Şimdi henüz bu alanda üzülerek söyleyelim ki bisiklet yolları için ayrı özürlü araçların geçebileceği şekilde yollar ayrılmış değil. Bunun gelişmiş ülkelerde olduğu anlatılmakta, bisiklet için ve diğer araçlar için bunlar sağlanmakta. Ama ben inanıyorum ki engelli hareketi bu hızını artırarak sürdürmesi halinde Türkiye'de birçok şeyler geçmişe oranla düzelecektir. Hiçbir şekilde karamsarlığa gitmenin gereği yok. Bizden öncekiler görmediği, biz görmekteyiz ama bizden sonrakiler daha fazla görecektir. Ama şunu öneriyoruz bu konuda, örgütlü başvurular. Örgütlü başvurular, bunlar etkili olacaktır. Yetkililer de bu konuda düşünmeye gideceklerdir. Çünkü yaşanmayan olay öykü niteliğini taşır. Yaşayanların bu olayları anlatması halinde bugün gerçekten iyi niyetli olup da akıllarına gelmemiş insanlar olabilir. Yetkilidir ama iyi niyetlidir fakat düşünmemiştir. Bu bakımdan biz örgütler aracılığıyla bu konudaki çabalarımızı artırırsak bu olanaklar da doğacaktır. Bundan hiç endişem yok, umudum çok.
Evet, merak edilen bir konu daha var. Eminim öyküleri, masalları siz de seviyorsunuz ve tabii, takip etmeye çalışıyorsunuz. Tabii. Ufuk Baltacı'nın kaleminden dökülüyor cümleler. Gürol Tombul ses oluyor bu metinlere. Dinleyicilerimiz istiyorlar ki bu metinlere ulaşsınlar, bu kayıtlara ulaşsınlar. İşte o yapılacak arşiv çalışması sırasında bu öyküleri de tekrardan dinleme şansına ulaşacaklar.
Çok güzel, çok.
Belki katkıda bulunmak isteyen dostlarımız, dinleyicilerimiz bunun deşifresini yapacak ve başka dostlarla, başka arkadaşlarla paylaşacaklar. 444-2401 yayın sırasında arayabileceğiniz telefon numaramız. Yayın dışında ise 411-42-69 numaralı telefondan bize ulaşıyorsunuz. İzmir'in alan kodu 232. Lütfen programımızla ilgili görüşlerinizi, önerilerinizi bizimle paylaşınız. Sorunlarınızı da aktarınız ki avukat dostumuz Sayın Cafer Tüzün'le yanıt arayalım, çare arayalım.
O gün bulamadığımızı araştıralım. Yani sevgili dinleyicilerimiz aynı gün aynı anda cevap alamıyorlarsa yanlış cevap vermemek duygusundan yola çıkarak o gün cevap veremiyoruz. Zaman içinde bunlara cevap verme yükümlülüğümüzdür. Sizin de bunları öğrenmek hakkınızdır. Bundan bilmenizi istirham ediyorum.
Evet. Eskişehir'den bir dinleyicimiz aramış. Görme özürlüymüş. SSK'dan maaş alıyormuş. Emekli sandığından maaş alan babası vefat ederse yüksek olan maaşı alabilir mi diye soruyor. Babası ağır rahatsızmış. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En yakın zamanda umarız sağlığına kavuşur.
Evet. Emekli o gibi halde emekli sandığına başvurması halinde birinden birini tercih edecektir. Babasından emekli maaşı alabilecektir. Kaldı ki burada ölüm halinde söz konusu olacaktır bu. O konuda başvursunlar. Emekli sandığından maaş alma imkanı doğacaktır. Çünkü evet. Emekli sandığının bu konuda biraz daha geniş imkanı
var. Evet. Peki emekli sandığından alacağı maaş yalnız babasının aldığı miktarda olmayacak değil mi?
Hayır tabii düşme olacak.
Düşme olacak.
Tabii. O şekilde şey olacak.
Bir yüzde hesabı var yine. Sevgili dinleyicimize iletelim. Başka bir soru var mı arkadaşlar paylaşabileceğimiz? Sayın Tütün teşekkür ediyoruz.
Evet zamanımız
çok tamam, hızlı geçiyor.
Peki.
Bahar gibi.
Evet. Demek ki haftaya biz bu kara yollarındaki taşıma yönetmeliğinden söz edeceğiz. Orada dinleyicilerimize bir imkan sağlanıyor. Onu bir cümleyle söyleyeyim
lütfen,
ki bilsinler.
Lütfen.
19 Kasım 2006 tarihinde ki resmi gazetede karayolları taşıma yönetmeliğinin 12. maddesinde bendine göre 6 yaş üstündeki çocuklar ve yaşı ne olursa olsun özürlüler karayolları taşıma araçlarından %50 indirimli olarak yararlanacaklardır. Bunu birçok otobüs firması bilmiyor. Tekrar söyleyeyim. 19 Kasım 2006 tarihli resmi gazete ve o gün yayınlanan karayolları taşıma yönetmeliğinin 12. maddesinin ilgili hükümleri ile bu sağlanıyor. Gidecekler firmaya bunu hatırlatacaklar. Özürlü kartı ya da raporlarını gösterecekler. %50 indirimli seyahat etme şansını elde edeceklerdir.
Çok teşekkürler.
Ben de teşekkür ediyorum. İyilikler diliyorum.
Yanımda, uzağımda, yarınımda bilmediğim yaşanmış sayfalarda sen varsın.
Gözlerinizi bir an için kapatın ve bulunduğunuz yerden birkaç adım öteye yürümeye çalışın. Bir şeylere çarpmadan, dokunmadan ilerleyebilir misiniz? Ya da gözleriniz kapalıyken bize saatin kaç olduğunu söyleyebilir misiniz? Telefon kullanabilir misiniz? Caddede karşıdan karşıya geçebilir misiniz? Otobüse binebilir misiniz? Kısa süreli gözlerinizi kapatsanız bile bu davranışlardan hiçbirini yapamazsınız. Yaşama şekliniz görmeme üzerine kurulu değildir çünkü. Peki ömür boyu ışığa hasret görme engelli kişiler yaşamlarını nasıl sürdürüyorlar acaba? Elbette zorlukla, güçlükle, düşe kalka. Biz görenlere basit ve sıradan gelen birçok eylem onlar için güçlü bir savaş. Hele de eğitim. Görme engellinin gidebileceği okul sayısı sınırlı. hadi gitti diyelim, kendisini bilgilendirme, eğitme, donatma adına yararlanabileceği görme engelli alfabesiyle yazılmış kaynaklar oldukça az. Bu anlamda ses bir görme engelli kişi için en önemli rehber ve biz görenler sesimizle destek çıkabiliriz görme engelli vatandaşlarımıza. Bu anlayıştan yola çıkan Bilkent Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi bünyesinde Türkiye'nin ilk Görme Engelliler İnternet Kütüphanesi'ni hizmete açtı. Ayrıntıları almak üzere Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Proje Geliştirme Koordinatörü Sayın Berin Uzan telefon hattımızda. Merhaba.
Merhaba. Öncelikle bir şey düzeltmek istiyorum. Bilkent'i Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Kütüphanesi.
Çok özür diliyorum. Çok özür dilerim Sayın Uzan. Bağışlayınız lütfen.
Estağfurullah.
Evet, Boğaziçi olarak hemen düzeltiyoruz. İnternet kütüphanesi hangi amaçlarla ne zaman hayata geçirildi Sayın Uzan?
Aslında bu proje yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalışılan bir projeydi. Boğaziçi Üniversitesi görme engelli öğrencilere eğitim veren ilk kuruluşlu ilk üniversitelerden biri. Dolayısıyla böyle bir altyapımız vardı bizim. Gene bizden mezun olan görme engelli arkadaşlarımızın bir hayali üzerine kurulan bir proje bu. Fiili olarak açılışı Haziran ayında, geçtiğimiz 2006 Haziran ayında yapıldı. Aktif olarak kullanılmaya Eylül ayında başlandı. Yani yaklaşık bir 6 aylık süreçten bahsediyoruz.
Kütüphaneden yalnızca görme engelliler mi yararlanabiliyor?
Evet, yalnızca. Şöyle söyleyeyim. Biraz önce sizin yayınınızda da bildirdiğiniz gibi görme engelli arkadaşlarımızın en büyük desteği sesle olan şeyler. Ve telif yasasında bize şöyle bir bağlayan nokta var. Görme engelli arkadaşların eğer başka hiçbir şekilde ulaşamayacağı materyal yok ise o kitapları seslendirme hakkına sahibiz. Bu da demek ki bizim kütüphanemizde sesli kitaplara yalnızca ve yalnızca görme engeli olan arkadaşlar ulaşabilir.
Evet, internet kütüphanesine ulaşabilmek için üye olunması gerekiyor mu? Bu üyelik için ücret söz konusu mu Sayın Uzan?
Şöyle söyleyeyim, evet, bir üyelik sistemiyle bunu kullandırtıyoruz görme engelli arkadaşlarımıza. Şöyle ayırıyoruz, ikiye ayırıyoruz biz bunu. Bir kurumsal üyelik, bir de bireysel üyelik diyerekten. Hı hı. Kurumsal üyelikteki kavram şu, aslında biz bu projeyi yerel yönetimler ve üniversiteler üzerinden dağıtımını hedefledik ama bu noktada da bizim sıkıntımız oldu. Yerel yönetimler ve üniversiteler çok fazla bizimle irtibata geçmediler. Bu yüzden de bu kurumsal üyelik birkaç tane belediyenin dışında bu kurumsal üyeliğimiz çok da aktif çalışmıyor. Onun dışında bireysel üye olabiliyor arkadaşlarımız ve biz bu üyelik için herhangi bir bedel asla ve asla talep etmiyoruz. Yalnızca istediğimiz görme engelli arkadaşlarımızın bize görme engelli olduğunu kanıtlayan bir raporunu fakslaması ve biz de onlara bunun karşılığında şifre verip aktive ediyoruz.
Evet, kütüphanenin içeriğinden biraz söz eder misiniz?
Vallahi kütüphanemiz aslında şu anda Türkiye'de oluşturulan tüm sesli kitapların içinde barındırdığı bir kütüphane. 5000 tane sesli kitap var. Ki şu anda Türkiye'deki tüm sayı bu. Bu tabii çok üzücü çünkü yurt dışında bu sayılar on binler ve yüz binlerle ifade edilirken biz yalnızca daha 5000'lerdeyiz ve tek elden ulaşabilecekleri tek kaynak. Yani çok önceden beri sesli kitap üreten bir sürü kurum var Türkiye'de ama hepsi belli başlı yerlerde konuşlanmış durumlarda. Biz bunu bir elden herkesin internetten bağlanarak ulaşabileceği bir sistem haline dönüştürdük.
Evet, özür dilerim sözünüzü kestim.
Yok, hayır, isterseniz biraz da içeriğinden bahsedeyim.
Lütfen.
Ders kitapları var, romanlar var, radyo tiyatroları var, makaleler var. Aslında en önemlisi biraz önce söylediğiniz gibi bizler için çok basit algıladığımız gazeteye ulaşmak gibi bir kavram var bütün internet. Ama görme engelli arkadaşlar için bu çok sıkıntılı. 19 tane gazetenin anında her gün köşe yazarlarına ulaşabiliyorlar.
Evet, hemen bir minik not paylaşalım. Siz mutlaka biliyorsunuzdur. Her gün 3 gazete alıyordum diye başlıyor cümlesine görme engelli dinleyicimiz Hamit Alemdaroğlu. Evet. Dergi aboneliğim de vardı. Bütün bunları okuyabilmek için hep arkadaşlarımın yardımını istiyordum. Bir derginin okunması bitmeden diğer sayı çıkmış oluyordu demiş Sayın Alemdaroğlu. Üniversite okuyorsunuz, hiçbir yerde size göre materyal yok. Bu sistem bütün üniversitelere yayılmak zorunda. Lisede okumam gerekenleri şimdi okuyorum. Kütüphanelerde kasetler oluyor. Onları alıyorduk. 500 sayfalık bir kitap 15-20 kaset eder. Her gün bir kaset bitirmek zorundasınız. Çünkü kasetleri 15 gün içinde iade etmek gerekiyor. Ama internet kütüphanesiyle zaman sınırı kalktı. Galiba sadece zaman sınırı değil, birçok başka sınır da kalkmış işin açıkçası. Evet. Yaşamı zenginleşmiş Sayın Alemdaroğlu'nun. Peki bu çalışmanıza, kütüphanenize katkıda bulunmak isteyen dinleyicilerimiz nasıl size destek olabilirler? Ne yapmaları gerekiyor? Nasıl ulaşabilirler Sayın Ozan?
Bir kere en önemli şey içeriğini geliştirmeyi çok istiyoruz. Biraz önce söylediğim gibi Avrupa'da ve Amerika'da kıtalarda bu yüz binlerle ifade eden rakamlara ulaşmak çok büyük bir hedef bizim için. Onun için gönüllü okuyucu kampanyaları çok önemli. Çok basite indirgedik biz bu kitap okuma işini. Bilgisayardan gönüllü okuyucu grubu var. Oraya üye oldukları zaman istedikleri kitabı okuyabiliyorlar ve duplicate'i önlüyoruz. Çünkü artık kim nerede hangi kitabı okuyor biliyoruz. Bu yapılabilir. Bunun dışında Boğaziçi Üniversitesi'nin internet sitesine bu GetEmig girip ziyaret edebilirler. Her türlü katkıya, bizim aklımıza gelmeyecek her türlü katkıya ihtiyacımız var.
Evet.
İsterseniz internet sitemizin adını da verebilirim. www.getem.boğaziciuniversitesi.edu.tr.
Evet, internet kütüphanesinin kullanımını yaygınlaştırmak adına ne gibi çalışmalar yapılabilir? Belediyeler ve üniversitelere ciddi görevler düşüyor. Bir de GTEM'in gelecekteki hedeflerini de hemen alabilirsek Sayın Uzan.
Vallahi bizim istediğimiz, dediğimiz gibi, bunlar hep bunu söylüyoruz. Bu tür projelerin yayılabilmesi için yerel yönetimlerin bizimle birlikte olmasını istiyoruz. Bizim dediğim gibi bu sistemden hiçbir bedel talebimiz yok. Yalnız istediğimiz yerel yönetimlerin bunlar için bir bilgisayar ve üzerine yüklenmiş iki tane program, olmazsa olmaz diye ifade ettiğimiz şeyler. Bunları alıp kendi bünyelerinde bulunan görme engelli arkadaşlara bu hizmeti ulaştırmalarını istiyoruz. Yani her zaman dert yanılan bir durum vardır biliyorsunuz. Bütün iyilikler hep üç büyük şehirde, İstanbul, İzmir, Ankara üçgeninde gelişir diyerekten. İlk defa biz diyoruz ki, yani Hakkari'deki belediye başkanımız bizi ararsa Hakkari'deki görme engelli arkadaşlarımız da buna ulaşabilecek. Ya da Edirne'deki ya da Isparta'daki, hiç fark etmeyecek. Aynı şekilde tüm üniversitelerde bu birimlerin kullanılması lazım. Aynı dediğim gibi bir bilgisayar ve üzerine olmazsa olmaz iki tane programın eklenmesiyle tüm Türkiye geneline yayılabilir bu proje.
Teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. GTEM'in gelecekteki en önemli hedeflerinden biri çoğalmak ve onun dışında da içeriğini mutlaka zenginleştirmek, ama denizcilerimizin katkılarıyla birlikte tabii ki.
Çok teşekkürler.
İyi şanslar, başarılar diliyoruz Sayın Berin Uzan.
Sağ olun, teşekkürler.
Günahır sisler basar gecelerini, renkler gizlenir kuytu köşelere. Bırakma geceni sessiz karanlığa, dinle bak yaşamın senfonisini. Gün olur sisler basar gecelerini, renkler gizlenir kuytu köşelere. Bırakma geceni sessiz karanlığa, dinle bak yaşamın senfonisini. Akasyanın cam suyunda, dolunayın halesinde, göreceksin yaşam her yerde seninle. Bir
serçenin kanadında, piyanonun tuşlarında. Ah bir bilsen yaşam her yerde seninle.
Fark ettiniz mi? Bazıları daha zor yürüyor ama bazıları koşarken bir yere varamıyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sessiz ama bazıları cümlelerle hiçbir şey söylemiyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sadece bakıyor ama bazıları görmeden anlıyor.
Her çarşamba TRT Radyo 1'de
Engelli Koşu'da buluşalım.
Fark ettiniz mi? Bahar geldi. İşte o bahar sizsiniz. Gülüşünüz, yarınlara armağan. Biriktirdiğiniz bilgi, biriktirdiğiniz sorularsa bize paylaşıma ait olsun. Geliniz hafta içinde, yayın dışında eğer bizi aramak isterseniz 411-4269 numaralı telefonumuza ulaşınız. İzmir'in alan kodu 232. Elektronik posta adresimiz engellikosu@trt.net.tr ve mektup için TRT İzmir Radyosu Engelli Koşu programı 35220 Alsancak İzmir mektup adresimiz. Programı Ahmet Büyükçulhacı hazırladı. Kumanda masasında Paşa Duran, programı sunan İffet Diler. Biz size engel olmayalım. Çünkü sizin daha gidecek çok yolunuz ve yazacak çok sorunuz var. www.turkkuat.org ve www.sinopengellileriasma.com elektronik posta adreslerinden bir iki tanesi paylaşıyoruz sizlerle. Siz de eğer gönderirseniz bu elektronik posta adreslerini duyuracağız haftaya çarşamba. Birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Engelli Koşu. TRT Podcasting yayınını dinlediniz.